Ayrım 14. 20. Kısım. Bu sırada Percy Godliman tüm yasakları, kısıtlamaları kaldırmıştı. İngiltere'deki bütün polislerde artık Faber'ın resmi vardı. Hemen yarısı da bütün gün araştırma peşindeydiler. Kentlerde otelleri, pansiyonları, demir yolu istasyonlarını, otobüs terminallerini, kahveleri, alışveriş merkezlerini, işsiz, güçsüz, evsiz, barksız kişilerin dolaştıkları bombalanmış yerleri, köprü altlarını arıyorlardı. Kırsal kesimde ahırlar, silolar, boş evler, harap şatolar, tarlalar, çalıların arası aranıyordu. Faber'ın resmini biletçilere, benzin istasyonlarında çalışanlara, köprü parası alan bekçilere, kayıkçılara gösteriyorlardı. Tüm havaalanları, limanlar göz altındaydı. Pasaport kontrol bölmelerine Faber'ın resmi konmuştu. Polis bir katili aradığını sanıyordu. Gazetelerde öyle. Godliman'ın bu konuda bilgi vermesinden bir gün sonra ikinci baskılarında verdiler. İskoçya, Kuzey İrlanda ve Kuzey Galler'e gönderilen ilk baskılara haber yetiştirilemediği için daha ertesi gün bu yerlere giden gazetelere kısa bir yazı kondu. İki Liverpool gazetesi trende bulunan cesetle ilgili haber için araştırma yapmış, bunun Londra'daki eli şişli katille bir ilgisi olup olmadığını anlamaya çalışmıştı. İkisi de Liverpool polisleriyle görüştü ve haber gazeteye konmadı. 157 esmer, uzun boylu erkek Faber olduklarından kuşkulanılarak tutuklandı. 29'unun dışında hepsi de bu cinayetleri işlememiş olduklarını kanıtladılar. MI5'in sorgu memurları kalan 29 kişiyle konuştular. 27'si İngiltere'de doğduklarını, Faber'ın Almanya'da olduğu 20'li yıllarda onların burada bulunduklarını kanıtlayacak akraba ve komşularına telefon ederek çağırdılar. Son iki kişi Londra'ya getirilip bu kez Godliman tarafından sorguya çekildi. İkisi de bekar, yalnız yaşayan, hayatta hiçbir akrabası olmayan, geçici işlerde çalışan kişilerdi. Birincisi iyi giyimli, kendine güvenen, oradan oraya dolaşarak bulduğu her işte çalışan biriydi. Godliman bir Alman casusunu aradığını, herhangi birini savaş süresi boyunca içeriye attırma yetkisi bulunduğunu, adi suçlularla zerre kadar ilgilenmediğini anlattı. Kendisine verilecek bilgileri burada, Savaş Bakanlığı'nda tümüyle gizli kalacağını da açıkladı. Bunun üzerine adam dolandırıcılık ettiğini, geçen 3 yıl içinde 19 yaşlı kadınla samimiyet kurarak onların mücevherlerini çaldığını anında itiraf etti. Godliman onu polise teslim etti. Son kuşku uyandıran kişi de Godliman'ın sorguları karşısında bülbül gibi şakıdı. Onun sırrı bekar olmayışıydı. Aslında Brighton'da bir karısı vardı. Solihull'da, Birmingham'da, Colchester'da, Newbury'de ve Exeter'de de birer karısı bulunuyordu. Kadınların beşi de aynı gün evlenme cüzdanlarını gösterdiler. Çok kadınla evli adam mahkemeye çıkmayı beklemesi için hapse atıldı. Avın devam ettiği sürece Godliman bürosunda yatıp kalktı. Bristol, Temple Meads tren istasyonu. Günaydın bayan, lütfen şuna bir bakar mısınız? Hey kızlar, aynasız bize resimlerini gösterecek, gelin. Hayır, sorun çıkarmayın. Yalnızca bu adamı görüp görmediğinizi söyleyin yeter. Oo, ne yakışıklı değil mi? Keşke görmüş olsaydım. Ne yaptığını bilseydiniz görmemiş olmayı dilerdiniz. Hepiniz bir bakın lütfen.
Hiç görmedim. Ben de.
Ben de görmedim.
Hayır.
Yakaladığınızda ona Bristol'lü iyi bir kızla tanışmak isteyip istemediğini sorun.
Ah kızlar, size birer pantolon giydirip hamallık işi verdiler diye erkek gibi davranmanız gerektiğini sanıyorsunuz.
Woolwich feribotu. Berbat bir gün komiserim.
Günaydın kaptan, sanırım açık denizde durum daha da kötü.
Size yardımcı olabilir miyim, yoksa yalnızca nehri mi geçmek istiyorsunuz?
Bir resme bakmanızı istiyorum kaptan.
İzin verin de gözlüklerimi takayım. Yok, kaygılanmayın. Gemiyi idare edecek kadar görürüm. Yakın için takıyorum gözlükleri. Evet, şimdi.
Size birini anımsattı mı?
Ne yazık ki hayır komiserim.
Ama görürseniz bana haber verin.
Elbette.
İyi yolculuklar.
Sonra El Leek sokağı 35 numara.
Çavuş Riley, bu ne güzel sürpriz.
Bırak boş lafları Mabel, içeride kim var?
Hepsi de saygıdeğer konuklar çavuş, beni bilirsin.
Evet bilirim, bu yüzden geldim ya. Senin o saygıdeğer konukların arasında hiç asker kaçağı var mı?
Ne zamandan beri orduya asker topluyorsun sen?
Toplamıyorum Mabel. Bir katilin peşindeyim. Eğer buradaysa sana mutlaka asker kaça olduğunu söylemiştir.
Bak Jack, eğer sana burada tanımadığım kimse olmadığını söylesem çekip gider misin?
Sana neden güvenecekmişim?
1936'yı unutma.
O zamanlar çok daha güzeldin Mabel.
Sen de Jack.
Sen kazandın. Eğer dediğim gibi biri gelirse bana haber ver, olur mu?
Söz.
Hem de hiç vakit yitirmeden.
Tamam.
Mabel, herif senin yaşında bir kadını bıçakladı. Seni uyarmak istiyorum.
Biliyorum. Teşekkürler.
Hoşça kal.
Kendine dikkat et Jack.
Backshot yakınındaki A30 karayolunda Bill'in kafeteryası.
Çay bir lütfen, iki şekerli.
Günaydın Komiser Pearson, berbat bir gün değil mi?
O tabakta ne var Bill? Portsmouth'tan topladığın çakıl taşları mı?
Sizin de bildiğiniz gibi tereyağlı çörek.
Ah, o halde iki tane alayım, teşekkürler.
Şimdi çocuklar, kamyonun tepeden tırnağa aranmasını isteyenler hemen çekip gitmeye davransın.
Evet, şimdi daha iyi. Şu resme bakın lütfen.
Neden bu adamın peşindesin komiser? Farlarını yakmadan bisiklete bindiği için mi arıyorsun?
Şakanın sırası değil Harry. Resmi dolaştır. Bu herifi kamyonuna alan var mı?
Ben almadım.
Ben de.
Üzgünüm komiser.
Hiç görmedim.
Sağ olun çocuklar. Eğer bu adamı görürseniz hemen bildirin.
Hoşça kalın.
Komiserim.
Evet Bill.
Çöreklerin parasını ödemediniz.
Onlara kanıt olarak el koyuyorum. Haydi hoşça kal.
Smithwick'in garajı, Carlisle.
Günaydın bayan, bir dakikanızı alabilir miyim?
Hemen geliyorum memur bey, bu müşterinin işini bitireyim. 12 şilin 6 beni efendim, teşekkürler, güle güle.
İşler nasıl gidiyor?
Her zamanki gibi berbat, size ne gibi bir yardımda bulunabilirim?
Bir dakika, büronuza girebilir miyiz?
Şey, elbette buyurun, evet ne var?
Şu resme bakıp bu adama yakın zamanda benzin verip vermediğinizi söyleyebilir misiniz?
Zor bir iş değil, çünkü buralardan fazla geçen olmuyor. Aa, bu adama galiba benzin verdim.
Ne zaman?
Önceki gün, sabahleyin.
Ne kadar eminsiniz bundan?
Şey, resimdekinden daha yaşlıydı ama eminim o olduğuna.
Nasıl bir araba kullanıyordu?
Gri bir araba. Ben arabalardan pek anlamam. Burasını kocam işletiyordu. Şimdi kendisi donanmada olduğu için.
Nasıl bir arabaya benziyordu? Spor mu, dört kapılı mı?
Eski modeldi, hani şu tentesi açılan türden, bez olan, iki kişilik, spora benziyordu araba. Çamurluğuna bağlanmış yedek benzin bidonu vardı, onu da doldurdum.
Adamın üzerinde ne vardı, hatırlıyor musunuz?
Pek iyi hatırlayamıyorum ama galiba işçi tulumu giymişti.
Uzun boylu muydu?
Evet, sizden uzun.
Hay kahrolası herif, sanırım ta kendisi.
William Duncan 25 yaşında, 1.75 boyunda, 75 kilo ağırlığında çok sağlıklı bir insandı. Açık havada yaşaması, sigara, içki ve gece hayatı ile ilgisinin bulunmaması onu sağlıklı yapmıştı. Ama askere alınmamıştı. 8 yaşına dek bir parça geç ve güç öğrenen bir çocuk olmasına karşın görünürdeki gelişimi normaldi. Ama 8 yaşına bastığı yıl zeka gelişimi birden duruverdi. Bu ani duruşu açıklayacak ne bir düşme, ne bir hastalık, ne de bir travma gibi bir şey olmuştu. Aslında çocuğun durumunda bir acayiplik olduğu daha sonra anlaşıldı. Çünkü William Duncan 10 yaşındayken kafası ağır çalışan bir çocuk olarak kabul edildi. 12'sine geldiğinde zeki olmadığı ortaya çıktı. Ama 15 yaşında artık geri zekalı olduğu biliniyordu. 18 yaşındaysa herkes onu Budala Willy diye çağırmaya başlamıştı. Annesiyle babası kimsenin ne olduğunu bilmediği, üyelerinin mezhep dışından kimseyle evlenmesine izin verilmeyen, belki de Willy'nin geri zekalı oluşunun nedeni bu olabilir ya da olmayabilirdi, fundamentalist mezhebindendiler. Oğulları için dua ettiler elbette ama Sterling'de bir uzmana da götürdüler. Yaşlıca bir adam olan doktor birkaç test yaptıktan sonra anneyle babaya altın çerçeveli gözlüklerinin üzerinden bakarak oğlanın 8 yaşındaki bir çocuğun zeka düzeyine sahip olduğunu, bundan sonra da hiç gelişmeyeceğini söyledi. Anneyle baba onun için dua etmeyi sürdürdüler ama William'ı Tanrı'nın kendilerini denemek için yolladığından da kuşkulanıyorlardı. Bu yüzden Willy'nin onlar için değeri bambaşka oldu. Tek umutları Willy'nin iyileşeceği mahşer gününde onunla birlikte olmaktı. Bu arada Willy'ye bir iş gerekliydi elbette. 8 yaş zekasına sahip biri çobanlık yapabilir, inek çobanlığı yapmak da bir iştir.
Böylece Deli Willy inek çobanı oldu. Bir gün inekleri güderken arabayı ilk kez gördü. Arabanın içinde aşıklar bulunduğunu sandı. Willy'nin aşıklar üzerine bilgisi vardı. Yani aşıkların var olduğunu, sinema, araba ve ağaç altları gibi karanlık yerlerde söylenmeyecek şeyler yaptıklarını biliyordu. İnsan böyle şeylerden yüksek sesle söz etmezdi. Bu yüzden 1924 Morris Cowley Bullnose marka iki kişilik arabanın durduğu çalılığın arkasından hayvanlarını acele acele güderek günaha girmek korkusuyla arabanın içine bakmadan geçti. İnekleri sağılmak için ahıra sokup evine döndü, yemeğini yedi. Babasına yüksek sesle kutsal kitabın Leviler bölümünü okuduktan sonra düşünde aşıkları görmek için yatmaya gitti. Ertesi gün akşam araba yine orada duruyordu. Nedenli saf olursa olsun Willy aşıkların birbirlerine yaptıkları şey her neyse bunun koskoca bir 24 saat sürmeyeceğinin farkındaydı. Bu kez dosdoğru arabaya yaklaşıp içine baktı. Boştu araba. Motorun altı akan yağla kapkara olmuştu. Willy yeni bir açıklama yolu buldu. Araba bozulmuş, sürücüsü tarafından oraya bırakılmıştı. Arabanın orada yarı gizlenmiş vaziyette bırakılmasının nedenini merak etmek aklına gelmiyordu. İnek ahıra vardığında çiftçiye gördüğü şeyi anlattı.
Ana yola çıkan patikada bozuk bir araba var.
Çiftçi iri yarı düşünürken gür, kum rengi kaşlarını çatan biriydi.
Çevrede kimse yok muydu?
Hayır, araba dün de oradaydı.
Peki neden dün söylemedin?
Willy kıpkırmızı kesildi.
Sandım ki içinde aşıklar var sandımdı.
Ya.
Çiftçi Willy'nin numara yapmadığını, gerçekten utandığını anladı. Çocuğun omzuna vurdu anlayışla.
Pekala, sen eve git, bu işle ben ilgilenirim.
İnekleri sağdıktan sonra çiftçi arabaya bakmaya kendisi gitti. Arabanın neden yarı gizlenmiş durumda olduğu onun aklına geldi. Londra'da cinayetler işleyen eli şişli katili duymuştu. Gerçi arabanın buraya bu katil tarafından bırakılmış olduğu sonucuna hemen varmadı. Ama arabayla şu ya da bu biçim işlenmiş suçla ilişki olabileceğini düşündü. Yemekten sonra oğlunu Sterling polisine telefon etsin diye atla köye yolladı. Polis oğlu köyden gelmeden yetiştiler. Yarım düzine kadar vardılar. Hepsi de çay tiryakisiydiler. Çiftçiyle karısı gece yarılarına kadar onlara çay ikram etmekten perişan oldular. Willy gördüklerini anlatması için çağrıldı. Arabayı bir gece önce gördüğünü, yine kıpkırmızı kesilerek içinde aşıklar olduğunu sandığını yineledi. Uzun sözün kısası bu gece savaşın en heyecanlı gecesi oldu. O akşam Percival Godliman bürosunda dördüncü geceyi geçireceğini anlayınca bir banyo yapmak, üstünü değiştirmek, yanına bir valiz almak için evine gitti. Chelsea'deki blok apartmanlarda küçük bir dairesi vardı. Küçüktü ama bekar bir erkek için yeteri kadar büyük sayılırdı. Temizleyici kadının girmesine izin vermediği için her taraf kağıtlar, kitaplarla, karmakarışık olan çalışma odası dışında her yer temiz ve düzenliydi. Eşyalar savaş öncesi stilindeydi ama özenle seçilmişti. Evde rahat bir hava hüküm sürüyordu. Deri koltuklar oturma odasında bir gramofon vardı. Mutfak hemen hemen hiç kullanılmamış, insana zamandan iktisat ettiren otomatik araç gereçlerle doluydu. Banyoya su doldururken Godliman bir sigara yaktı. Pipoyla uğraşması güç ve zaman aldığından artık sigara içmeye başlamıştı. En değerli eşyası olan belki de Hieronymus Bosch'un yaptığı orta çağdan kalma, ciddi bir biçimde fantastik olan tabloya bakmaya başladı. Bu bir aile yadigarıydı. Godliman paraya gereksinmesi olduğu zaman bile tabloyu satmaya yanaşmamıştı. Çünkü çok seviyordu. Banyoya girdiğinde Barbara Dickens'la oğlu Peter'ı düşünmeye başladı. Barbara'dan kimseye söz etmemişti. Bloksa bile. Gerçi yeniden evlenme konusundan konuştukları sırada sözünü edecekti. Ama birden Albay Terry'nin içeri girmesiyle konu orada kesilivermişti. Barbara Dickens duldu. Kocası savaşın daha ilk günlerinde cephede vurulup ölmüştü. Godliman Barbara'nın kaç yaşında olduğunu bilmiyordu ama kadın 40 yaşlarında gösteriyordu. 22 yaşında bir çocuk sahibi olmak için hayli genç bir yaştı bu. Barbara Dickens zengindi de. Godliman onu 3 kez yemeğe çıkarmıştı. Barbara'nın kendisini sevdiğini sanıyordu. Barbara Dickens dinleme servisinde düşman mesajlarını İngilizceye çevirme bölümünde çalışıyordu. Bir gün Godliman'la oğlunu tanıştırmıştı. Godliman Peter'dan pek hoşlanmıştı. Ne Barbara'nın ne de oğlunun farkında bile olmadıkları bir şeyi biliyordu. Peter Normandiya'ya yollanacaktı. Dee Nadel'i bir an önce yakalamak bu yüzden de şart olmuştu. Banyodan çıkıp derin düşünceler içinde uzun uzun özenle tıraş oldu. Ona aşıkmışım ben. Orta yaşta bir insan için aşkın nasıl bir şey olacağına dair hiçbir fikri yoktu. Herhalde gençlikteki o yakıcı ihtiras kalmazdı. Şefkat, hayranlık, sevgi ve bir dereceye kadar da ihtiras. Eğer bunları hissetmek, aşık olmak anlamına geliyorsa, Godliman aşıktı. Artık hayatını paylaşmak istiyordu. Yıllardan beri tek isteği yalnızlık ve araştırmalarını sürdürmek olmuştu. Şimdi askeri haber alma servisinin arkadaş, dost havası yine iliklerine işlemeye başlamıştı. Partiler, önemli bir sorun olduğundan sabahlara kadar çalışmalar, ölümün daima yakın ama ne zaman başa geleceği asla belli olmayacağını bilen kişilerin çılgınlar gibi eğlenme isteği onda da somutlaşıyordu. Onu da etkiliyordu. Evet, bu duygular savaştan sonra sona erecekti elbette, biliyordu bunu. Ama başka şeyler kalacaktı. İnsanın kendine yakın olan biriyle başarılarını, başarısızlıklarının verdiği hayal kırıklığını konuşmak istemesi, gecenin bir saatinde birine dokunma gereksinimi duyma, bak ne güzel değil mi diyebilme. Savaş yıpratıcı, bunaltıcı, sinir bozucuydu ama insanın dostları vardı. Eğer barış beraberinde yalnızlık da getirecekse Godliman mutsuz olacağını biliyordu. Şu anda tertemiz iç çamaşırı ve ütülü bir gömlek büyük bir lükstü. Godliman valizine bir takım temiz çamaşır daha koyduktan sonra büroya dönmezden önce şöyle keyifle bir bardak viski içmeye oturdu. Emrindeki askeri şoförlü Daimler araba dışarıda biraz daha bekleyebilirdi. Piposunu doldurmaya başladığı sırada telefon çaldı. Godliman pipoyu bırakıp bir sigara yaktı. Telefonu Savaş Bakanlığı'nın santralına bağlıydı. Santral memuru Sterling'den Başkomiser Dalkate diye birinin aradığını haber verdi. Godliman telefonun bağlandığını belirtecek klik sesini bekledi. "Ben Godliman," dedi sonra. Dalkate hemen konuya girerek, "Sizin Morris Cowley marka arabayı bulduk," dedi. "Nerede?" "Sterling'in hemen güneyindeki A80 yolunda." "Boş mu?" "Evet, bozulmuş. En azından 24 saattir oradaymış. Ana yoldan birkaç metre içeri alınıp bir çalılığın arkasına gizlenmeye çalışılmış. Arabayı yarı akıllı bir köylü çocuğu bulmuş."
"Oraya yürüyerek gidilebilecek kadar yakın bir otobüs durağı ya da tren istasyonu var mı?"
"Hayır, yok." Godliman homurdandı.
"Demek aradığımız adam araba bozulduktan sonra yürümek zorunda kaldı ya da otostop yaptı."
"Evet."
"O halde soruşturur musunuz?"
"Bu bölgeden birinin onu görüp görmediğini ya da arabasını alıp almadığına dair araştırmaya başladık bile."
"Güzel, bana haber verin. Bu arada ben bu haberi Scotland Yard'a ileteceğim. Teşekkür ederim Dalkate."
"Sizinle teması sürdüreceğiz efendim." Godliman ahizeyi yerine koyup çalışma odasına geçti. Masaya oturarak Kuzey İngiltere'nin yol haritasını önüne açtı. Londra, Liverpool, Carlisle, Stirling. Faber, Kuzeydoğu İskoçya'ya gidiyordu. Godliman onun kaçmak için çabaladığı varsayımını yeniden ele alıp almamayı düşündü. Sınırdan en güzel çıkış yolu batı, tarafsız İrlanda bölgesiydi. Bununla beraber İskoçya'nın doğusu çeşitli askeri hareketlere sahne oluyordu. MI5'in peşinde olduğunu bile bile Faber araştırmalarını sürdürmeye devam edebilir miydi? Böylesine yürekli miydi? Mümkündür diye Godliman karar verdi. Faber'ın nedenli yürekli olduğunu biliyordu artık. Ama yine de beklenmedik bir durumdu. Faber'ın İskoçya'da keşfedeceği hiçbir şey şimdi elinde olan bilgiyle kıyaslanamazdı. Demek ki Faber doğu sahilinden kaçacaktı. Godliman casusa açık olan kaçış yöntemlerini sıralamaya başladı. Issız kırsal bir bölgeye inecek olan hafif bir uçak, çalınmış bir tekneyle tek başına Kuzey Denizi'ni geçmek. Tarafsız bir ülke yoluyla bir şileple Baltık'a geçmek. İsveç'te şilepten inip işgal altındaki Norveç sınırına gitmek. Kaçmak için pek çok yol vardı. Scotland Yard'a son haber verilmeliydi. Onlar tüm İskoç polisini Stirling dışında otostop yapmak zorunda kalan birinin peşine koşardı. Godliman telefon etmek için tekrar oturma odasına döndüğü sırada telefon çaldı.
"Ben Godliman."
"Aberdeen'den Richard Porter adında biri arıyor."
"Ah!" Godliman Blocks'un Carlisle'dan aramasını bekliyordu. "Lütfen bağlayın. Alo, ben Godliman."
"Ben Richard Porter, burada yöre muhafız komitesindenim."
"Evet, sizin için ne yapabilirim?"
Doğrusunu isterseniz durumu oldukça şaşırtıcı. Godliman sabırlı olmaya gayret ediyordu.
Devam edin.
Şu aradığınız kişi, cinayet işleyen adam. Onu arabama aldığımdan eminim. Godliman Almanca daha sıkı sarıldı.
Ne zaman?
Önceki gece. Arabam A80 karayolunda Sterling'in hemen dışında bozuldu. Gece yarısıydı. Bu herif çıktı karşıma, yaya. Arabamı onardı, bu kadar. Doğal olarak ben de.
Nerede bıraktınız?
Burada, Aberdeen'de. Banff'a gideceğini söylemişti. Dün bütün gün uyudum, bu yüzden durumu ancak bugün öğleden sonra öğrendim.
Kendinizi suçlamayın Bay Porter. Aradığınız için teşekkür ederim.
Güle güle. Godliman telefonu tıklattı. Savaş Bakanlığı'nın santral memuru çıktı karşısına. Godliman, bana Bay Blocks'u bağlayın dedi. Kendisi Carlisle'da.
O da sizinle görüşmek için hattınızın boşalmasını bekliyordu efendim.
Güzel.
Merhaba Percy, ne haber?
Yine izini bulduk Fred. Morris'i Sterling'in hemen dışında bırakmış. Aberdeen'e otostop yaparak gitmiş.
Aberdeen?
Doğu kapısından kaçmaya çalışacak.
Aberdeen'e ne zaman varmış?
Sanırım dün sabah erken saatlerde.
O halde kasabadan çıkamamıştır. Çıkması için çok acele etmiş olması gerekir. Burada yerlerin dediğine göre eşi şimdiye kadar görülmemiş bir fırtına hüküm sürüyor. Dün gece başladı. Hala da devam ediyor. Hiçbir gemi sefere çıkmadığı gibi bir uçağın iniş yapması da çok güç.
Güzel. Elinden geldiğince en kısa zamanda orada ol. Ben bu arada yöre polisini harekete geçireceğim.
Aberdeen'e vardığında beni ara.
Hemen gidiyorum.
Fred?
Evet.
Orospu çocuğunu yakalayacağız.
Godliman telefonu kapadığında Fred hala gülüyordu.